Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta Hayata Dokunan Sözler'de Sayın Selim Cerrah ile birlikte işçi, işveren, alın teri bu konuları konuşacağız. Aslında üzerine çok konuşulan ama az şey yapılan bir alan. Sadece bir hadis elimize alıp bütün bu çalışma hayatını, iş ahlakını, iş düzenini, hatta iş güvenliğini tanzim etmeye çalışıyoruz. O hadis-i şerifte işçinin alın terini, emeğini karşılığını alın teri kurumadan veriniz hadis-i şerifi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. Ama şüphesiz sadece bu hadis bağlamından bakmakla yetinmeyeceğiz. Biz olması gereken kendi inanç akidemizde, kendi medeniyet köklerimizde, kendi kültürümüzde var olan işçi, işveren, çalışan, alın teri hak, hukuklarını, yönelimlerini konuşalım istiyorum Sayın Cerrah. Evet, buyurun.
Şimdi tabii hayat nerede akıyor? Hayat sonuçta üretimin içerisinde, pazarın içerisinde hayat dünyada akıyor. Hani bizim kadim geleneğimizde baktığımızda İş, işveren ilişkileri tabi bu biraz sonradan gelişmiş olan şeyler, biraz daha özellikle sanayi devriminden sonra biraz fazla artmış sonra. Ama önceden beri işte ticaretle ilgili kurallar, insan istihdamı, insan çalıştırma öteden beri var olan hususlar, önemli de hususlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da ticaret kervanlarında çalışmış, işçi olarak çalışmış, işçi temsilcisi, işyeri temsilcisi olarak çalışmış, ticaret yapmış ve pazar meselesi bizim tabii Yunus Emre'ye de baktığımızda pazar eyledi götürü. Yani birçok şiirinde pazardan, pazarlamadan, pazarcılıktan, alım-satımdan bahsediliyor. Veyahut da ahilik dediğimiz kültür, işte zanaatkarlık, sanat vesaire falan, bunlara baktığımızda bunların her birisinin kendi içerisinde bir döngüsünün var olduğunu görüyoruz. Önemli hususlar da bunlar. Şimdi sonuçta tabii neyi nasıl yapacağız, kiminle yapacağız, bunlar önemli. Sanat önemli, hüner, beceri dediğimiz şey de önemli. Yani bunlar, sanat ve hüner dediğimiz şey, işte suyu akıttıkça çoğalan bir çeşme gibi aslında. Tükenmez.
Hı, güzel.
Bunlar akmaya devam edecek. İş de görmek. Hazreti Ömer Efendimizin bir sözü veya bazı kaynaklarda hadis olduğu da söylenir ama Hazreti Ömer Efendimizin bir güzel bir sözü var. Der ki, kişinin iyi Müslüman olduğunu anlamak için onun namazına, orucuna bakmayın. Dinar ve dirhemle ilişkisine bakın.
Güzel, evet.
Nasıl davranıyor, alışverişinde nasıl, ticaretinde nasıl, üretiminde nasıl, efendim suyu özellikle bu işçi, işveren veyahut da üretim ilişkileri açısından, işte kamuya ait olan suyun kullanımı meselesi mesela. Değil mi? Dereden suyu alacaksın, tamamını kendi tarlana aktarmayacaksın, komşunun hakkını ayıracaksın, balığın hakkını ayıracaksın, derenin hakkını. Şimdi bugün yani su meselesi çok önemli bir mesele. Önümüzdeki yüzyılda, belki bu yüzyılın sonraki yıllarında bilmiyoruz ama
belki su savaşları olacak.
Belki değil, yani oraya doğru gidiyoruz. Dünya su savaşları üzerinden anlatılmaya, anlaşılmaya başlanacak ve şu anda bile uluslararası şirketler veya çoklu su şirketler denen şirketler Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde içme suyu kaynaklarını satın alıyorlar. Yani bizim bildiğimiz birçok marka şu anda uluslararası şirketlerin eline geçmiş
durumda, evet.
Satın alınmışlar. Yani yarın bu küresel ısınmanın getirdiği sonuçlar itibariyle dünyada içilebilir su kaynakları azaldığında nasıl bir problemle yüz yüze geleceğiz vesaire. Yani bunların her birisi, evet, belki işverenin ilişkileriyle ilgili olarak konuşulması, tartışılması gereken hususlar. Tabii üretmek önemli bir şey. Yani ben sanayicilerle görüştüğümde böyle üretimin parıltısını gözlerinde görüyorum. Mesela zaman zaman kamu görevlerimiz dolayısıyla da bir araya geliyoruz üreticilerle. Özellikle sanayicilerle görüştüğümüzde hep bir şeyin hasretini çekiyorlar. Yani nitelikli personel. Buna bir kötü bir kavram kullanılıyor, ara eleman diye. Yani çok kötü bir kavramsallaştırma. Bir kere iş ve endüstri ilişkileri açısından baktığımızda, yani insanı bir dişli gibi görmek, bir vida gibi, civata gibi görmek ne kadar onur kırıcı bir şey. İnsan ara eleman değil, aranan elemandır. Ya bunları bir kere, kavramları doğru yerine koymak gerekiyor. Mesela sanayi odaları veya ticaret odalarıyla veya işte sanayi bölgeleri var biliyorsunuz.
Organize sanayi bölgeleri. Sanayi bölgeleri özellikle. Küçük orta ölçekli işletmeler. Tabii,
KOBİ'ler vesaire. KOBİ'ler vesaire. Bunlar yöneticileriyle görüştüğümüzde her birisinin ortak şeyi şu. İşte nitelikli çalıştıracak insan arıyoruz. Yani şu kadar maaş veriyoruz. Asgari ücretin çok üzerinde ama o işi yapacak efsafta insan bulamıyoruz. Ama öbür taraftan herkes iş arıyor. Ve işin ilginç tarafı şu. Ağırlıklı olarak işte ne iş yaparsın, ne iş olsa yaparım. Yani mesleğim yok. Efendim güvenlikçi olurum, şoför olurum, bilgisayar kullanırım falan. Artık bilgisayarı şu an kundaktaki bebeler kullanıyor. Yani bu bir beceri olmaktan
çıktı.
Yani şoförlük de hakeza öyle. Dolayısıyla güvenlik zaten istihdama en ufak bir katkısı olmayan bir şey. Yani binaların işte girişini çıkışını kontrol eden insanlar haline geldi. Herhangi bir üretim şeyi yok. Şimdi Türkiye'ye özellikle dünya sistemi Türkiye'ye biraz da şeyi dayatıyor. Hizmetler sektöründe büyüyün deniyor Türkiye'ye. Nedir hizmetler sektörü? İşte güvenlik, turizm, sağlık turizmi vesaire falan gibi bir kısım alanlarda bizi planlı bir şekilde üretimden uzak tutmaya çalışıyorlar. Ama dünyanın diğer ülkeleri ise nitelikli üretimi, yani katma değeri yüksek denilen üretimi çoğaltarak gelişmeye çalışıyorlar. Nitelikli personellerimiz, mesela Suriye'de bir kriz var. İnsanlar ülkelerinde yaşayamıyorlar. Bunların büyük bir çoğunluğu Türkiye'de yaşıyor. Ama uluslararası şirketler Türkiye'ye geliyorlar ve bu Türkiye'de yaşayan, diyelim ki Suriyelilerin içerisinde kendi işleriyle ilgili olarak nitelikli üretim yapabilecek olanları seçip buradan götürüyorlar. Yani biz de bunlar burada dursun mu durmasın bunu tartışıyoruz. Burada duruyorlarsa bunları bir şekilde milli ekonomiye entegre etmemiz ve bunların üreteceği o
katma değeri,
katma değerden bir şekilde ülkenin kalkınmasını artırmak için kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla aziz dostum, herhangi bir üretim sürecinin içerisine girdiğimizde yapılması gereken belki de en önemli adımlardan bir tanesi, bir ekip oluşturuyorsanız o ekibe doğru insanları dahil edebilmenizdir. Bazen öyle olur ki doğru insana o gün vereceğiniz bir iş olmaz ama yine de yanınıza alırsınız onu. Yani 2 yıl sonra, 3 yıl sonra yapacağınız bir iş için size lazım olan insana bu yıldan herhangi bir şey üretmeden ona ücret vermeye başlarsınız. Alırsınız ama ona dersiniz sen şimdi çalış. Yani 2 yıl sonra biz bu işe başlayacağız ama sen zihinsel olarak kendini hazırla, etrafındaki insanları buna hazırla, zihinsel bir dönüşüm gerçekleştirelim. Yani bunlar dünyada bir şekilde böyle yapılıyor. İnsan avcılığı, yetenek avcılığı denen hadise böyle bir hadisedir. Türkiye'de özellikle son yıllarda Ar-Ge üzerinde ciddi kaynaklar aktarılıyor, artırılıyor ama yani bunların şey yapılması gerekiyor. Eğer biz üretim ilişkilerinde, iş ilişkilerinde işini ciddiye alan ve mükemmel bir şekilde işine saygı duyan insanlarla yola çıkmazsak o zaman muhteşem vizyonları hayata geçiremeyiz. Yani diyor ki Martin Luther King, eğer diyor sokağı süpürüyorsanız diyor, bu sokağı öyle bir süpürün ki diyor, yani o sokakta dolaşan insanlar desinler ki burada bu sokağın temizliğini yapan insan Beethoven'ın beste yaptığı gibi yapıyor. Shakespeare'in şiir yazdığı gibi yazıyor. Yani dünyanın en güzel sokak temizleyicisi bu sokakta iş yapıyor desinler diyor. Şimdi iş ilişkisinde saygın meslekler yoktur, saygın insanlar vardır. Bir insan sokağı süpürürken de o işi yaparken de saygın bir insan olur. İşine verdiği değer, o sokakta yürüyen insan. Bir de şimdi sonbahar mevsimindeyiz aziz dostum, biliyorsun yapraklar düşüyor şimdi asfaltın üzerine. Hepimiz kızıyoruz. Vay, yapraklar niye temizlenmiyor falan. O asfalt oranın değil, yaprak oranın. Oraya yabancı olan asfalt, yaprak değil.
Eyvallah. Bunları da düşünmemiz gerekiyor.
Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Yani sokağın kirini ağaçtan düşen yaprakla değil, İzmaritle ölçelim. Kendi çok petle, özür dilerim.
Evet, mendille.
Yani, mendille. Kendi yani, tükürüğümüzle ölçelim. Yani sokağın
meyve
kirini,
kabuklarını.
Tabii neyle ölçeceğimize dikkat edelim. Meyve kabuğu bile doğaldır. Gübreye dönüşür o sokakta.
Eyvallah.
Yani kainatın kendi döngüsü içerisinde onu faydalı bir şeye dönüştüreceği şeyi sokakta yabancı görmeyelim. Ama asfalt oraya bizim attığımız bir şeydir. Evet. Yani dolayısıyla yani bir şehri veya bir ülkeyi veya bir dünyayı konuşuyorsak, yani hane mamur olmadan bu işleri halletmek mümkün değil. Bazen haneyi mamur etmek gerekiyor ama bazen de harabata dönüştürmek gerekiyor. Yani harabat ehlini hor görme, zahir defineye malik viraneler var demiş ya eskiler.
Evet.
Şimdi dolayısıyla harabe nedir? Yani bizim ona bakışımızdır. Orayı harabe gören veya gösteren şey. O açıdan gerçekten vizyoner insanlar olarak bir üretim iş ilişkisi geliştireceksek, bir fabrikada, o fabrikada veya bir devlet dairesinde, o devlet dairesinin başındaki yöneticinin yaptığı iş midir en nitelikli iş, yoksa aşağıda en basit gibi görülen fakat ihmal edildiğinde hayati derecede ehemmiyetli olan bir düğmeyi açıp kapamak mıdır en önemli iş? Buna karar vermemiz gerekiyor.
Eyvallah.
Bütün şirketler bir organizmadır. Yaşayan organizma olmadıktan sonra şirketleri veya kurumları düzgün yönetemezsiniz. Yani Hazreti Mevlana diyor ki, çobanla bile sohbet et. Hiçbir şey bilmiyorsa bile koyun gütmesini sizden iyi biliyordur. Öğreneceğiniz bir şey vardır onda. Bir kurumu, bu A kurumu, B kurumu fark etmez. Yöneten akıl, irade, kişi, kimse veya kimlerse, onlar oturup o kurumun içerisindeki en sıradan gibi görülen işi yapanlarla da oturup sohbet edebilmeli. Yani kapılar açık olmalı bir de. Yani açık kapı politikası kurumların yaşayan organizmaya dönüşebilmesi için önemlidir. Şimdi Amerikalı Leon Simkin diye bir adam bir şirkete yönetici olarak, bir fabrikaya, kuruma yönetici olarak tayin ediliyor. Ve alt derece yöneticilerin sürekli kendisine problemlerle geldiğini görüyor Leon Simkin. Tabii rahatsız oluyor bundan. Sürekli her gelen bir problem anlatıyor falan. Fakat kimse problemi nasıl çözüleceğiyle ilgili bir şey söylemiyor. Baş sen değil misin, sen çöz problemi falan diye. Bu döngü kısır döngü diyor Leon Simkin ve bunu değiştiriyor. Topluyor bütün ara kademe yöneticilerini, şefini, amirini, müdürünü, işte ötekini, berikini neyse. Diyor ki bundan sonra herhangi bir problemle bana gelen kişi önce şu dört soruya cevap verip ondan sonra problemi bana getirecek diyor. Bir, bu problemin sebebi nedir? Bu soruya cevap verecek. İki, bu problemin muhtemel çözüm yolları nelerdir? Üç, bu muhtemel çözüm yolları içerisinde en uygunu ve en az maliyetlisi hangisidir? 4. Bu şirket sizin şirketiniz olsaydı hangi çözüm yolunu tercih ederdiniz? O günden sonra diyor hiç kimse bana problemle gelmedi. Hep çözüm yollarıyla geldi. Yani insanları, birlikte çalıştığımız insanları çözüme odaklamak. Yani burada işçi işveren ilişkisi.
Problem üreten değil, problem eriten, çözen insanlar yani, yapmamız gerekiyor.
Baskıcı olan, totaliter olan, dayatmacı olan bütün kurumlar orta ve uzun vadede kaybederler. Disiplin dediğimiz şey iş yerlerinde 3 aşağı 5 yukarı 2 şeyden doğar. 1. Kural ve baskıdan, 2. Saygı ve saygınlıktan.
Evet.
Şimdi kural ve baskıdan doğan, katı kural ve baskılardan doğan disiplin, arkanızı döndüğünüzde kaybolan bir disiplindir. Ama saygı ve saygınlıktan doğan bir disiplinse kalıcı disiplindir. Ya bunu kurumlarımıza yerleştirmemiz gerekiyor. En basit aile müesseselerinde veya aile işletmelerinde, küçük işletmelerde bile. Yani kafanızı döndüğünüzde personeliniz kaytarıyorsa sizin disiplin anlayışınızda bir sorun var demektir. Disiplin anlayışını yerli yerine oturtamadığınızda geçmiş olsun. İşçi işveren ilişkilerinde katı olmak lazım ama kötü olmamak lazım. Yani bu önemli. Katı olmak demek, yani kuralları önceden belirlemek ve o kurallardan esnememek lazım. Ama kimsenin kötülüğünü istememek lazım. Yani insanları işinden etmek için kural koymak iş yerlerinde doğru değildir. Ya yani işi geliştirmek için.
Eyvallah. İşin devamını sağlamak için kural koymalıyız.
Yani kurallar koymak ve bu kuralları da önce kendimizin riayet etmesi lazım.
Eyvallah. Ben şöyle özetledim. Birincisi, iş hayatıyla ilgili en dikkat çektiğin husus, üretim odaklı bir iş hayatını hayatımızın merkezine almalıyız.
Kesinlikle.
İşveren işçi açısından. İki, ara elemanı tabirini doğru bulmamakla beraber bizler de işçiler, iş arayan insanlar da ara eleman değil ama aranan eleman olma için kendini geliştirmeliler. Bunu not aldım. Buradan ifade etmiş olayım. Üçüncüsü, şirketleri yaşayan organizmalardır. Bu organizmanın hayatiyetini devam ettirmesi için istişareye açık, işin ve işçinin güvenliğini sağlayacak tedbirler almalıdır dediniz. Peki bu bağlamda bu 28 Şubat sonrasında Türkiye'yi de biraz için içerisine katarak konuşursak, invatları kapatacağız diye bu meslek liselerine yapılan gadirin, zulmün de bugün sık işitiyoruz bunu sanayicilerden üretim elemanı temin konusunda,
meslek bilen, iş bilen
eleman bulma konusunda problem yaşıyoruz diyorlar.
Maalesef.
Bu anlamda biz de bütüncül baktığımızda Türkiye'ye yönelik de bir şey teklif edecek olursak, meslek liselerinin donanımı, oradan çıkan mezun olan öğrencilerin kapasitelerini artırmak da çok önemli galiba.
Şimdi bir, o çok önemli. İki, aileler olarak bizlerin...
Siz daha biraz daha baş aldınız. Bir tık önünü aldınız.
Aileler olarak bizlerin her şeyden önce çocuklarımızı illa üniversite okusun, bir diploması olsun sarmalına sokmamamız lazım. Şimdi Türkiye'de şu anda yüz binlerce öğretmen olmak için bekleyen, kendilerine atanamayan öğretmen diyorlar. Şimdi bir kere bunlar öğretmen değil. Bunu söyleyince kızıyorlar, bana da kızıyorlar. Bunlar eğitim fakültesi mezunu. Bir kişinin öğretmen olması için fiilen işe başlamış olması lazım.
Doğru.
Tamam. Yani eğitim fakültesi mezunu, öğretmen adayı diyebiliriz bunlara. Bunlar bizim çocuklarımız. Niye böyle oldu? Her tarafta bizim şimdi ailelerimiz çocuklarını illa bir üniversite diploması olsun. En kolay hangi yere giriliyor? Eğitim fakültesi. Kolay girilmemesi lazım eğitim fakültelerine. Birincisi. Çünkü şimdi...
Neslimiz ondan emanet ediyoruz.
Tabii yani sonuçta makineye emanet ettiğimiz insana verdiğimiz ehemmiyetin 10 katını insana emanet ettiğimiz insana vermek zorundayız.
Doğrudur.
Ya öğretmenlik nosyonu zor kazanılan bir nosyon olmak durumunda bir kere her şeyden önce. İkincisi şimdi... illa hani şey yapacaksak, mesela şu anda bu Türkiye'de maalesef yanlış uygulanıyor. Yani üniversitelerin meslek yüksek okulları var ve bunlar ilçelerin ekonomisine katkı sağlamak için birer aparat olarak kullanılıyor. Şimdi Yüksek Öğretim Kurulu'nun oturup bu konuyu yeniden konuşması ve bir karar alması gerekiyor. Yani neyi söylüyorum? İşte 3000 kişilik bir ilçeye 500 kişilik bir meslek yüksek okulu yapalım. Devlette kredi yurtlar kurumu gitsin oraya bir yurt yapsın. İçerinin ekonomisine katkısı. Niye? Öğrenci hazır para demek. Tüketici demek. İşte bursu var, işte kredisi var, şu var, bu var. İlçenin ekonomisi canlansın. Hayır. Meslek yüksek okullarını biz sanayi bölgelerinde kurmalıyız. Ve gerçekten meslek yüksek okulu olması lazım bunların. Ve orada sanayiyle iç içe, üretimle iç içe okumalar.
Gerçek stajlarla değil
tabii
mi?
Tabii. Yani staj değil de bayağı çalışmalar. Yani iki gün ders görmesi lazım.
Onu kastediyorum zaten.
Eyvallah. İki gün ders görüyorsa üç günde fabrika.
Pratik. Teorik pratik.
Karşılığını da ücret olarak da alması lazım. Yani angarya yoktur yani. Sonuçta hem mesleğinde de fabrikada çalışmanın civata sıkmanın hazını yaşaması lazım. Yani ben şimdi mühendisleri görüyorum. Mesela bazen mühendis arkadaşlarla bir araya oturuyorum. Şimdi onların birbirleriyle konuşurken duyduğu heyecanı duyuyorum. Yani diyor ki adam mühendis diyor. Gözleri parlıyor. Yani beni anlıyor diyor, tamam mı? Ya o civata sıkmanın veyahut da bir iş yapmanın hazını onlara eğitim süreci içerisinde hem meslek liselerinde hem meslek yüksek okullarında o hazı tattırmamız lazım. Ben işveren olarak çalıştım. Mesela bilgi işlem sektöründe bilgisayar ticaretiyle uğraştım uzun yıllar. En çok haz aldığım şeylerden birisi şuydu. Her yıl 2 veya 3 tane lisenin son sınıfından stajyer öğrencimiz gelirdi bize teknik meslek liselerinden. Ve o çocuklar geldiklerinde piyasa deneyimleri olmadığı için teorik bilgi de bir şey çok fazla karşılamıyordu. Ama 8 ay bizim yanımızda staj yaptığında canavar gibi bilgisayarcı olarak çıkıyorlardı.
Eyvallah.
Yani bu önemli bir deney. Bunu kendi işlerinde yaşamış birisi olarak söylüyorum. O açıdan mutlaka gerek meslek liselerinin gerekse meslek yüksek okullarının, hı hı, Yine sanayi ve üretimin içerisinde yer almalı.
Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik, taleplerine yönelik, 2023 vizyonuna yönelik.
Tabii yani mesela diyelim turizm bölgelerinde turizm meslekçisi olsun, turizm meslekçisi olsun.
İzmit'te
ama
ağır sanayi olsun.
Eyvallah. Mersin'de. Yani her bölgenin tarıma dayalı sanayide.
Adana'da endüstriyel tarım mesela değil mi?
Gibi yani birçok yerde bölgesel ihtiyaçlar da esas alınarak insanların üretim süreçlerindeki becerilerini, kalitelerini ve tabii ki maaşlarını da ona göre belirleyerek yapmamız lazım. Şimdi kim sorusu önemli ama ne sorusu da önemli. Şimdi kiminle yapacağız, ne yapacağız? Kim sorusu ne sorusundan daha önemlidir? Kim yapacak bu işi? Yani dolayısıyla yani personeli nitelikli hale getirmek için gayret etmek gerekiyor aziz dostum.
Şimdi buradan hareketle biraz da şeyi konuşalım mı? Malum bir Türkiye döviz artışı, ani döviz artışı sarmalını almak istendi. Uluslararası sermayenin böyle bir operasyon oldu Türkiye'ye. Arkasından döviz korkunç derecede arttı çok kısa sürede. Arkasından hükümetin almış olduğu tedbirlerle çok şükür ki normal bandına şu an döviz geldi ama hala vatandaş fiyatlardan falan şikayetçi. Ben burada bu konuya çalışırken kendim şeyi gördüm. Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman pazarları nübüvvetten sonra da nübüvvetten önceki o yoğun ticari hayatına siz değindiniz. Zaman zaman böyle geziyor. Mesela bir gün hiç unutmuyorum yani okuduktan sonra bir çuvala elini sokuyor. Çuvalın üstü gayet güzel pirinç var. Alttaki pirinç de ıslak. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına en kızdığı 3 an olarak anlatılır bu an. İki kaşın ortasındaki damarı kabarıyor ve o adama dönerek diyor ki bizi aldatan bizden değildir. Tabii. İkincisi askerde çok bereket vardır diye bir hadis-i şerif var. Yani bizim de bu Efendimiz'i artık o 1400 sene önceki hayatından ve evimizdeki duvarlara asılmış Muhammed yazısından hayatımıza sözlerini, sünnetini, fiilini taşımamız gerekmiyor mu? Ticaret erbabı için de buradan bir şey söylesek, birkaç şey söylesek.
Şimdi Hazreti Ömer döneminde, radıyallahu anh döneminde hisbe teşkilatı kurulmuş, pazarlar denetlenmeye başlanmış. Yani İslam medeniyetinde baktığımızda işte bu şimdi o sizin bahsettiğiniz elini sokup çıkarma hadisesi bir şikayet üzerine olmuş zaten. Hı hı hı. Yani üstü kuru, altı yaş, hı hı. Efendimiz'e şikayet ediliyor, gidiyor. Diyor ki altına sokuyor. Niye bunun diyor altı ıslanmış efendim. Niye üstü kuruyu üstüne koydunuz? Leyse minne men gaşe. Aldatan bizden değildir diyor. Bizi aldatan bizden değildir. Şimdi ticarette bir aldatma olmayacak. İki yemin olmayacak. Yani yemin diyor ticarette sürümü artırır bereketi azaltır diye. Yani dolayısıyla burada insanları ikna etmek için neyi koyacak? Dürüstlüğümüz insanları ikna edecek. Hani samimiyet dediğimiz şey hani anlatılan değil anlaşılan bir şeydir. Sözünün altını burada çizelim o zaman. Yani samimi olmak demek muhatabınızın sizden şüphe etmemesi demektir.
Güven duyması
demektir. O açıdan mesela pazarların denetilmesi, denetlenmesi burada önemlidir. Mesela çok kıtlık olan bir dönemde Efendimiz'e fiyatlara müdahale et diyor. O hayır diyor. Yani fiyat pazarda belirlenir diyor. İslam iktisadı nar koymuyor. Eyvallah. Piyasayı denetlemiyor. Yani kaç liraya alıp satmayla ilgilidir. Şimdi doğru insan dediğimiz kimdir? Karakterli insandır. Bu her yerde böyledir. Patron da karakterli olacak, amir de karakterli olacak, işçi de çalışan da karakterli olacak, ara kademedeki yöneticiler de karakterli olacak. Yani sistem bütünüyle kendi içerisinde karakterli insanlardan, şahsiyetli insanlardan müteşekkil olduğunda, oluştuğunda orada üretim süreçleri daha fazla kar getiriyor. Kısa vadede hile kazanç sağlayabilir ama uzun vadede hilenin getirdiği kazanç aldatıcı bir kazançtır. O şeyi ortadan kaldırır, bereketi ortadan kaldırır. Belki iş ilişkilerinde faizi de konuşmak lazım.
Evet,
faiz bereketi var. Götürür. Yani sonuçta faiz nedir? Faiz, şimdi rahmetli Erbakan Hoca'yı burada rahmetle anmak gerekiyor. O hep derdi ki faizi maliyete yazmayalım madem bu faizi kullanıyorsunuz. Çünkü faizi maliyete yazdığınızda bu enflasyonu tetikliyor. Enflasyon faiz maliyeti üzerinden yükseliyor bu kadar. Şimdi o az önce işaret buyurduğunuz döviz krizi geçti bir anlamda ama döviz bugünün faturası bugün ödenecek bir şeydir. Asıl maliyet yarın ödenecek maliyet faizdir. Faiz %25'lere %40'lara çıktı bu ülkede. Bu ülkede şimdi Dövizin faturasını sen ödersin, ben öderim azizim. Ama faizin faturasını çocuklar öder. Yani nesiller öder. Onun için bu faiz meselesinden Türkiye'yi bu sarmaldan kurtarmak gerekiyor. Ekonominin döviz, faiz, borsa üçgeninden korunması gerekiyor. Bir üretim. Az önce bir şey söylemeye çalıştım. Yani Türkiye'yi hizmetler sektöründe büyütmeye çalışıyorlar.
Hayır, bu da inşaat.
Biz, ya on da bir hizmet sektörü olarak da evet, çünkü. Evet. Hayır, üretim. Üretim ve nitelikli üretim ve bunu şey yapmak gerekiyor, yaygınlaştırmak gerekiyor, araştırma geliştirmeyi
yıllık
çoğaltmak
gerekiyor. Patent sayısını çoğaltmak gerekiyor hocam. Eyvallah, yani tabii. Biz İran'ın bile gerisindeyiz, Arnavut'un gerisindeyiz deniyor yani patent sayısında. Yani yeni ürünler, yeni markalar, yeni işletmeler ihsas etmemiz gerekiyor. Evet.
Tabii. Yani doğru işleri yapmak gerekiyor. İşleri doğru yapmak yetmiyor. Yani hangi iş sektörel olarak veya ülke olarak bu ülkenin kalkınmasına, bu milletin daha güçlü olmasını zemin ve imkan hazırlayacak, bunlara da bakmak lazım kanaatindeyim.
Evet. Onun ötesinde bizim çalışma hayatında iş ahlakı, aidiyet, kamuda çalışma. Kamuda çalışanlar konusunda sanki biraz birkaç şey söylememiz gerekiyor. Tabii biz kamuda çalışma deyince, devlet malı deyince maalesef biz hep camilerde Hazreti Ömer'in kendisine ait olmayan mumu söndürdüğü kıssalarla büyüdük. Ama kahvehanelerde de şunu dilimize pelesenk ettik. Devletin malı deniz, yemeyen domuz. Yani ben bununla ilgili tefsir okurken üstad, Süleyman Aleyhisselam'la Hüthüt kuşu arasında geçen bir bahis okumuştum da. Süleyman Aleyhisselam'a Hüthüt kuşu diyor ki, istersem senin tahtını bir günde yerle bir ederim. Nasıl yaparsın onu diyor. Ya bir kamu malından getirir bir parça sarayın damına koyarım diyor.
Vakıf malından da söylenir.
Hemen hemen belki aynı şeyi taşıyor. Yani kıyamet günü bütün bir kamudan borçlu olduğumuzda helalleşmenin zor olacağını düşünerek kamuda çalışan insanlara ne tavsiye edebiliriz?
Yani bununla bir kere ilgili, devlet malı ilgili ateştir. Yani bunu suistimal etmek, bunun üzerinden kendimize şahsi kişisel menfaat devşirmek, çıkarmak, bunlar hesap verilebilir şeyler değildir. Şimdi Kur'an-ı Kerim mesela yetim malıyla ilgili der ki la takrabu malel yetim, yetimin malına yaklaşmayın. Şimdi düşünün ki kamunun içerisinde bir yetimin bile malına yaklaşma diyor. Toplumun içerisinde binlerce yetim var. Bütün bu yetimlerin hukukunu kendi üzerine alıyorsun. Ne için? Kendi hakkın olmayan bir şeyi elde etmek için. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bu bedeli ödenemez bir şeydir. Ben sizin malınızı çalsam yevmi kıyamette sizinle hesaplaşırız. Bir kişisiniz. Ya sen bana hakkını helal edersin ya benim sevaplarımdan biraz alırsın. Cenab-ı Hak adili mutlak olarak bizi uzlaştırır. Bir yerde buluşuruz. Ama yani 81 milyonun hukukunu nasıl? Bir, kamu malını çalamayız. İki, israf edemeyiz. Üç, ait olduğu yerin dışında başka bir yerde kullanamayız. Şimdi diyelim ki bir yönetici bir yere gidiyor, bir toplantıya. Kapısında bir tane şoför var. Çok basit bir örnek veriyorum yani.
Eyvallah, ben onun için tamam.
Kapısında şoför var. Kaç saat sonra toplantının süreceği belli değil. Sıcak bir yaz günü orada 3 saat içeride toplantıda duruyor. Şoför korkusundan 3 saat boyunca arabanın klimasını açık tutup arabayı çalıştırıyor.
Ya.
Tamam. İşte bu haramın daniskasıdır işte. Yani buradan başla. Yukarıya doğru çık. Yani bir ihaleye fesat karıştırmaktır. Ya. Yani hak etmediği halde insanlara rant dağıtmaktır vesaire falan.
Akrabalı talikatı korumak, yani, kollamaktır.
Tabii yani şimdi gibi. Yani gibi. Bu örnekleri evet, çoğaltmak mümkün. Vatandaş, kamu görevini yürüten insanlar şimdi şeyi düşünecekler. Hazreti Salih'in devesini. Hazreti Salih'e Allah Teala kayanın içerisinde bir deve verdi ve o deveye Nakatallah dedi. Allah'ın devesi. Ne demek? Kamunun malı demek Allah'ın devesi. Kamuya ait olan. Yani arzullah. Nasıl Allah'ın arzıysa aynı kalıp kullanıyor. Nakatallah. Yani Allah'ın arzında dolu. Yani Allah onu bizim için. Deve de aynı Nakatallah. Allah'ın devesi. 9 kişilik bir çete deveyi öldürdü. Allah toplumu helak etti. Kamunun malına musallat olan.
O suyumuz içiyor diye değil mi? Engel olmak için.
Ama şöyle. Şimdi bir gün diyor ki Allah o suyu ikisinin arasına böldü. Böyle, bir evet, gün deve içecek, bir gün siz içeceksiniz. Tedbirli olacaksınız bir iki, ama deve suyu içerken şeyinden de istediğiniz kadar süt sağabiliyorsunuz. Sütü kesilmiyor. Yani suyu süte çeviren bir fabrikaya dönüşüyor. Yani ya, tamam. Yani işte kamu malı böyledir yani. Tamam.
Eyvallah.
Buna tasallut edemezsiniz. Kamu malına tasallut ettiğinizde bunun bedelini ödeyemezsiniz.
Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet Sayın Cerrah, bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine güncel, aktüel ama bazen de böyle kendi seçimimiz olan değerli bulduğumuz konulardan birini seçerek huzurlarınızda olmaya çalışacağız. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
Efendim Allah'a emanet olun ve her şeyi helal dairesi içerisinde yapman gayret içinde olalım inşallah.
Eyvallah.
Hayata dokunan sözler.